Ayrım 2.
Proletarya diktatörlüğüne karşı olan komünist olmaz. Olmaz evladım. Komünist olmanın koşulu bu. Herkes komünist olur mu evladım? Solun içinde 1000 tane akım var. Sosyal demokrat var, demokratik sosyalizm var, Avrupa komünizmi var, var oğlu var. Sen şimdi ılımlı bir sosyal demokrate, komünist desen olur mu? Aydın Güven Gürkan 1 Mayıs'tan söz etti diye komünist sayılır mı hiç? Bak evladım, vallahi adama gülerler. Hele Avrupa'da bu konudan hiç söz etme, seni tuttukları gibi orta çağ müzelerine koyuverirler. Yapma evladım, biraz oku evladım, öğren, ondan sonra konuş evladım. Bir de liberalizm var. Bunu ikiye ayıralım evladım. Siyasal liberalizm evladım, ekonomik liberalizm evladım. Sen evladım şimdi ekonomik liberalizm istiyorsun. Ancak siyasal liberalizme karşı çıkıyorsun. İşte evladım, ekonomik liberalizm isteyip de siyasal liberalizme karşı olanlara faşist deniyor evladım. Sen faşist de olamazsın evladım. Faşizmin de ne olduğunu bilmezsin. Sen kör kütük bir cahilsin evladım. Günün birinde evladım, sosyalist partiler de kurulacak ve gül bahçesine girercesine parlamentoya girecekler evladım. 1 Mayıs yürüyüşleri de olacak evladım. Kimi Marx'a dayanacak evladım, senin gibiler de Friedman'e. Demokrasi de bu değil mi evladım? NATO ülkelerinde de hep böyle olmuyor mu evladım? Değil mi evladım? Niye böyle yapıyorsun evladım? Niye böyle yapıp kendini el aleme rezil ediyorsun? 1-2-3'ler yaşasın Türkler. 4-5-6 Polonya battı. 7-8-9 Alman domuz. 13-14-15 Amerika kardeş. Daha önceki oyununuz bu muydu evladım? Hadi biraz da derse çalış evladım. 4 Mayıs 1986. Yeni dizi. Televizyondaki dizilerden bıktınız değil mi? Ben de bıktım. Siz TRT Genel Müdürünü tanımazsınız. Ben tanırım. Eski solculardandır. Söylerim ona, yeni bir dizi ısmarlar. O kadar da hatırımız vardır herhalde. Ben şöyle bir dizi düşünüyorum. Süleyman genç bir mühendistir. Büyük bir fabrikanın başına geçirilmiştir. Mühendis Süleyman yanına Turgut diye bir başka mühendisi alır. Bir gün fabrikada yangın çıkar. Çok sayıda işçi ölür, suç Süleyman'ın üzerine atılır. Olayın tanıkları Süleyman'ın yanı sıra Turgut'un da yangında ihmali olduğunu söylerler. Üstelik yangın kazan dairesinde çıkmış, kazan da Turgut tarafından ısmarlanmıştır. Turgut'un mahkemeye verileceği söylentileri yayılır, ancak itfaiye müdürü Turgut'un bir sorumluluğu olmadığını söyler. Fabrika sahibi mühendis Süleyman'ın yerine Turgut'u görevlendirir, Süleyman buna çok üzülür. Turgut için fevkalade ayıp etmiştir der. Turgut aldırmaz, filanca zat diye mühendis Süleyman'a yanıt verir. Olaylar böylece gelişir. Hasar tespit çalışmaları sürerken mühendis Süleyman küçük bir atölye açar, başına avukat Hüsamettin'i geçirir. Hüsamettin Turgut'un fabrikayı yönetemeyeceğini, kazan dairesinde yine yangın çıkacağını ileri sürer. Fabrikada çalışan işçileri ve ustaları da suçlar. Turgut'un fabrikasına rakip olarak çıkarılan ancak daha sonra işleri bozulup, Turgut'un iş yerine ham madde satan bir başka fabrika, işçi ve ustalarına da ağza alınmadık sözler söyler. Bunlar işçi ve usta değil, fabrika bekçileridir der. Ayrıca ekler, bir kurucu fabrika kurmak gerekir, işçileri ve ustaları başka yerlerden alacağız. Turgut, avukat Hüsamettin'e karşılık vermez. Turgut'un başında bulunduğu fabrika ile mühendis Süleyman'ın el altından yönettiği atölye arasında bir çekişme başlar. Avukat Hüsamettin bir iftar sofrasında bu fabrikaya ham madde veren bir başka fabrikada çalışan ustalarla karşılaşır. Bu ustalar daha önce mühendis Süleyman ile görüşmüşlerdir. Usta olarak çalışan emekli öğretmen Memduh, eski subay Musa ve radyo tamircisi Doğan, Hüsamettin'e bizler de sizin atölyenizde çalışmak istiyoruz derler. Avukat Hüsamettin bu gelişmelerden rahatsız olur. Mühendis Süleyman'a daha önce bu işçileri ve ustaları suçlamıştık der. Mühendis Süleyman dün dündür, bugün bugündür, eskiden sövdüklerini şimdi öv diye öğüt verir. Hüsamettin bu öğüdü tutar. Avukat Hüsamettin yan odaya geçer. Mühendis Süleyman vali emeklisi İhsan Sabri'nin kulağına eğilip Hüsamettin bir davada beni bırakıp karşı tarafın avukatı olmuştu. Şimdi onu da böyle harcadım der. Kıs kıs gülerler. Mühendis Süleyman bir gevrek kahkaha atar. Pilavdan dönenin gaşlığı kırılsın der. Bu arada film kesilir, araya reklam spotları girer. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Film yeniden başladığında gazeteci Bülent, avukat Hüsamettin ile birlikte yeni bir toplu sözleşme metni üzerinde çalışırlar. Avukat Hüsamettin, mühendis Süleyman'ın yeniden Turgut'un fabrikasının başına geçirilmesi ile ilgili madde dışında gazeteci Bülent'in ileri sürdüğü hiçbir maddeyi kabul etmez. Filmin ilk bölümü böylece en heyecanlı yerinde kesilmiş olur. 25 Mayıs 1986 Cadde Adları. Ankara'da cadde ve sokak adları ne kadar ilginçtir. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Mithat Paşa Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Selanik Caddesi, Ziya Gökalp Bulvarı, Necati Bey Caddesi. Ya meydanlar? Tandoğan Meydanı, Cemal Gürsel Meydanı, Lozan Meydanı. Türk-İslam sentezi görüşünden güç alan Özal hükümeti bu bulvar ve cadde adlarını değiştirmelidir. Örneğin, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı adı yerine Başbakan Turgut Özal Bulvarı adı verilmeli. Mithat Paşa Caddesi de ne demek? Mithat Paşa Caddesi yerine Cenneti Mekan Ulu Hakan Abdülhamit Han Hazretleri Caddesi adı düşünülebilir. Selanik Caddesi de ne demek oluyor öyle? Selanik Atatürk'ün doğduğu yer. Önemi burada. Burada ama Atatürk'ün vasiyeti bile yok sayıldıktan sonra Selanik'in adı mı olur hiç? Hem Selanik aynı zamanda Türk tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı gizli örgütü İttihat ve Terakki'nin merkezi değil miydi? Şimdi Selanik Melanik diye insanın aklı karışır, tepeden inmecilik akla gelir, söz meclisten dışarı. Aman aman, iyi mi değiştirsinler Selanik Caddesi'nin adını? Ne koysunlar? Riyad Caddesi ya da Faysal Caddesi, Suud Caddesi. Selanik nasıl devrimciliği, Atatürkçülüğü çağrıştırıyorsa, Faysal, Riyad, Suud adları da arabesk liberalizmimizi. Öyle yapsınlar, iyi olur. Necati Bey Caddesi. Bu cadde adını Atatürk'ün devrimci Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'den almış. ANAP ve SHP genel merkezleri de bu caddededir. Bu caddeye de ANAP hükümetinin unutulmaz Milli Eğitim Bakanı'nın adı konmalı. Vehbi Dinçerler Caddesi. İnkılap Sokak'ta İslahat Sokak olarak değiştirilebilir. Kazım Karabekir Caddesi adı da değiştirilmeli çünkü Karabekir 31 Mart gerici ayaklanmasını bastıranlardan biri hem de Kurtuluş Savaşı'nın öncülerindendi. Bu yüzden Kazım Karabekir Caddesi adı da değişmeli, Sultan Vahdettin Caddesi olmalıdır. Lozan Meydanı, IMF Meydanı, eski Hergele Meydanı 24 Ocak Meydanı olarak değişebilir. Cemal Gürsel Meydanı adı da sakınca ve tehlikelidir, akla 27 Mayıs falan gibi tehlikeli konuları getirir. Onun için bu meydanın adı da Celal Bayar Meydanı olarak değiştirilebilir. Başka? Cinah Caddesi. Cinah Caddesi biliyorsunuz Çankaya'ya çıkan dik yokuştur. Bu yokuşun yanlarında Yeşil Yurt ve Mesnevi gibi sokaklar bulunur. Mesnevi Sokak adı Korkut Özal Sokağı, Yeşilyurt Sokağı adı Yusuf Korkut Özal Sokağı olarak değiştirilmelidir. Çankaya çıkan bu dik yokuşun adı da Özal Caddesi olmalıdır. Çankaya'nın yeni sahibine yollar açılmıyor mu? 13 Aralık 1987 Bilmece. 12 Eylül öncesinde sol fraksiyonların dökümünü yapmak oldukça güç bir işti. Hangi fraksiyon hangisinden çıkmıştı, kim kime karşıydı, kim hangi görüşü savunur, hangi sloganı kullanırdı? Bilmece gibiydi bütün bu işler. 12 Eylül sonrasında buna benzer bir başka bilmece ortaya çıktı, tarikatlar. Nakşibendiler, Süleymancılar, Rufayiler, Cerrahiler, Kadiriler, Melamiler, Nurcular. Bu tarikatların bazıları sadece siyasal partiler içinde güçleri oranında temsil ediliyorlar. Bu tarikatlar neyin nesidirler, kimin fesidirler? Bunları anlamak, birbirinden ayırt etmek de bir bilim işidir. Canım şimdi diyelim ki Türkiye'ye irtica iki koldan giriyor. Biri İran, Molla İngilabı, Türkiye'ye devrim ihraç edecek. İşte efendim şirketler mirketler aracılığı ile Türkiye'de bir şeyler yapacaklar. İkinci kol Suudi Arabistan. Bu anlaşılıyor. İran basını ve radyosu da Türkiye'ye ver yansın ediyor. Gazeteciler başbakana soruyorlar. Atatürk'e saldıran İran basını için bir girişimde bulunmayacak mısınız? Başbakan olgun adam. Ne diyor? Sizler de İran hakkında yazıyorsunuz. Bizdekine özgür basın deniyor. İran'da Mollaların yönetimindeki basır özgür müdür? İran basınının ardında Mollalar yönetimi var, Hümeyni var, İran hükümeti var. Tıpkı TKP'nin Sesi radyosunun ardında Sovyetler Birliği hükümetinin olması gibi. İran'daki Molla basını ile Türkiye'deki gazetecileri aynı kefeye koymak yakışır mı koskoca başbakana? Yakışmaz. Hiç yakışmaz. Şu tarikatlar konusunda yeni bir kitap çıktı. Alıp okudunuz mu? Okumadıysanız hemen okuyun. Kitabı İsmet Zeki Eyüboğlu yazmış. Adı Günün Işığında Tasavvuf, Tarikatlar, Mezhepler Tarihi. Eyüboğlu küçük yaşta Nakşibendi tarikatına girmiş. Bu yüzden yazdıkları yalnızca kitabi değil, yazdıkları aynı zamanda gördüklerini, yaşadıklarını da kapsıyor. Kitabın Süleymancılık ile ilgili bölümünü okurken gözüme çarptı. İki ayrı Süleymancılık varmış. Her ikisi de Nakşibendilikten kaynaklanmış. Birinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan, ötekinin kurucusu da Hacı Süleyman Çiliptay'mış. Bu ikinci Süleyman, İstanbul'da Fatih Camii'nin yanında, Karadeniz Caddesi'nin hemen yanındaki bir sokakta otururmuş. Adamcağız 1944 yılında ölmüş. Gelelim şimdi bilmeceye. Eyüboğlu'nun kitabının 259. sayfasında, oğlu Florya'da plaj işleten bu ikinci Süleymancılık tarikatı kurucusu Süleyman Çiliptay'ın terliklerini öpen bir genç subaydan söz edilir. Aktarayım. Fatih Camii yanında At Pazarı denen yerde iki büyük dükkanı da önemli gelir kaynağıydı. Şeyhin ölümünden sonra tekkenin başına geçmişti. Gene bu tekkeye gelerek Süleyman Efendi'nin önünde yere kapanıp terliklerini öpen sivil giyinmiş genç bir subay vardı. Sonradan ordu komutanı, sıkı yönetim komutanı olmuş, işkence olayları dolayısıyla basında uzun boylu konu edilmişti. Kim bu Nakşibendi orgeneral? Şöyle uzun boylu mu? Elmacık kemikleri çıkık mı? Bir sağ partiye de girmiş mi? Özel sektörde yönetim kurulu üyesi mi? Allah Allah! Kim bu Nakşibendi ordu komutanı? Meraktan çatlayacağım. Kim yahu bu Süleymancı orgeneral? Kim bu? Çözün bakalım bilmeceyi. Soldan sağa işkence, yukarıdan aşağı zulüm. Kim bu general? Kim bu Allah aşkına? 1 Şubat 1987 12 Eylül ruhuna 12 Eylül'ün devlet partisi nasıl da darmadağın oldu? MDP 3'e bölündü, ANAP'a gidenler oldu, DYP'ye katılanlar oldu, HDP'yi kuranlar oldu. 5 Kasım gecesini lacivert elbiseler ile kırmızı plakalı arabalar içinde bakan olmak düşleri ile geçirenler, 6 Kasım günü gece yarısına doğru hazin gerçek ile karşı karşıya geldiler. Ve Fatiha o saatlerde okundu. 12 Eylül'ün ruhuna Fatiha. Necdet Calp, Başbakanlık müsteşarıydı. Doğuştan efendi bir adamdı. Muhalefet lideri olarak öyle sola mola da kaymazdı. Ne de olsa devlet terbiyesi görmüştü. Ne oldu? Aydın Güven Gürkan ve arkadaşları tarafından devrildi. Ve 12 Eylül ruhu o gece Selim Sarı Tarcan Spor Salonu'nda bir kez daha anıldı. 12 Eylül'ün ruhuna Fatiha. SODEP'in 6 Kasım seçimlerine girmesi uygun görülmüyordu. Bu yüzden İnönü'nün oğlu veto edildi. Atatürk'ün yaveri veto edildi. Mesleğinin yüz akı bilim adamları veto edildi. HP ile SODEP birleşince 12 Eylül ruhu yeniden anıldı. 12 Eylül'ün ruhuna El Fatiha. Veto edilen Erdal İnönü, şimdi SHP Genel Başkanı olarak mecliste temsil edilen bir partinin genel başkanıdır. 12 Eylül'ün ruhuna Fatiha. Mehmet Keçeciler, ANAP Genel Başkan Yardımcısıdır. Kimdir bu Keçeciler? 12 Eylül öncesi Konya mitingini düzenleyen Konya Belediye Başkanı. Neydi Konya mitingi? 12 Eylül'den sonra hiç ağızlardan düşmeyen ve irtica eylemi sayılan toplantı. Keçiciler şimdi etkin ve yetkinse ne yapmalı? Fatiha okumalı. 12 Eylül'ün ruhuna Fatiha. Efendim hani dernekler siyaset ile uğraşmayacaktı? Türk Ocağı adlı dernek devlet eliyle açılıp açılışında siyasal konuşmalar yapılıyor. Aydınlar Ocağı adlı dernekte ise siyasetten başka bir şey yapılmıyor. Öyleyse ne yapılmalı? Fatiha okumalı. 12 Eylül'ün ruhuna Fatiha. Yüce Meclis salonlarında laiklik üzerine yemin etmiş TBMM Başkanı'nın devlet kesesinden verdiği iftar yemeklerinde okunmak üzere Fatiha. 12 Eylül'ün ruhuna hediye eyledik, şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Amin. El Fatiha. 6 Haziran 1986. Mekik. Bu yazıyı yazmak için masaya oturduğumda kendi kendime iyimser bir yazı yaz diye komut verdim. Yarın bayram. Karamsar yazı yazmanın ne anlamı var? Şimdi oturmuşsunuz deniz kıyısına. Açıyorsunuz sabah gazeteyi önünüze. Bin tane can sıkıcı haber ve çelik yaylar gibi gerilmiş öfkeli yorumlar. Canınız sıkılmaz mı? Sıkılır. Karamsar yazı yazmaktan bıktım. Bugün iyimser yazı yazacağım. Sol birleşmezmiş de, seçimi ANAP kazanırmış da falan filan. Gericilik artmış da, enflasyon orta direğin belini kırmış da, bu yolla düzeltilemezmiş de, şu da, bu da, adam sen de, düzelir nasıl olsa. Ne diyordum? İyimser yazı yazayım. Bakın, yazıyorum, yazmadı demeyin. Şu yat turizmi ne güzel gelişiyor. Her isteyenin bir yatı var. Gidin bakın bebek koyuna. Oo, balıkçı tekneleri gibi dizilmiş mübarekler. Haziran gelince haydi Marmaris'e, Bodrum'a, Fethiye'ye. O büyülü mavi yolculuklara. Ne güzel yatlar yapılıyor bizde. Hiç öyle İtalyan tekne özentisi çekmeyin. Gidin Bodrum'a. Çolak Erol diye tanınan ustaların ustası Erol Ağa'na yapsın size gelinlik kız gibi bir tekne. İtalyan yatçıları su dökemez Erol Usta'nın eline. Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya da Erol Usta'ya bir tekne yaptırmış. Teknenin adı Mekik. Mekik dokuma diye bir deyiş var ya, işte öyle. Mekik dokuyacak o gelinlik kız gibi yat. Bodrum'dan Marmaris'e, Marmaris'ten Bodrum'a. Paşa 12 Eylül'ün en sıkışık günlerinde yaptırmış bu yatı. Şahinkaya Paşa havacı ama kendisi denize tutkun. O yüzden yaptırmış Mekik adlı yatı. Paşa denize aşık. Gider gelirmiş o günlerde Bodrum'a, sıkıştırırmış Erol Usta'yı. Çabuk bitir usta, çabuk. Yat bitmiş, bitmiş ama kısmet olmamış Şahinkaya Paşa için şöyle bir gönül rahatlığı ile denizlere açılmak. İşte devlet işleri şunlar bunlar. Satmış Mekik'i 16 milyona mı, 20 milyona mı? Bodrum'da Merve Oteli sahibi Melih Başar almış Mekik adlı yatı. Yine yabancıya gitmemiş yat. Eski bir gazeteci Melih Bey. Efendi mi efendi, çelebi mi çelebi, yat şimdi Başarların. Karı koca Başarlar bir ara filmcilik yapmışlardı. Başar film. Anımsarsınız canım. Ucuza gitmiş tekne. Bugün için su için de 60 milyona gider dedi. Ben bu işlerden hiç anlamam. Bize öğrettikleri aritmetik ile kotların ve yatların fiyatlarına akıl erdirmek güç. Güç ama bu devirde 20 milyona yat satılır mı? Yat değil o zaman bu. Ya ne? Kayık, kayık, kayık. Yat turizmi ne güzel gelişiyor. Yat limanları yapılıyor, yat yarışları düzenleniyor, denizler renkleniyor, piyasa hareketleniyor. O yüzden olacak yaşamlarını karada geçirenler bile yat sahibi oluyorlar. Koşun o zaman Erol Usta'ya, verin siparişinizi, yapsın tekneleri. Hayat ne güzel, ne güzel. Bugün kendime iyimser yazı yaz diye komut verdim. İyimserliğime tanıksınız ve gördünüz komutu. Yazdım iyimser yazıyı, sizler de okudunuz. 8 Haziran 1986. Vehbi Bey amca. Vehbi Bey amca geçmiş olsun. Hastaydın, hastanede ziyaret edip bir geçmiş olsun diyemedim, kusura bakma. Geçmiş olsun. Hem geçirdiğin hastalık için geçmiş olsun, hem de Koç Holding'i batmaktan kurtardığın için. Hayrola diyeceksin, ne batması? Başbakan Özal senden iş istemiş, sen de vermemişsin. Ya kendisini işin başına getirseydin? Ya, işte koskoca koç batmış gitmişti. 60. yıl falan hiç kutlanamazdı. Behbi Bey amca, hayatta aldığın en büyük karar Özal'ın iş isteğini geri çevirmendir. Vallahi batmıştın şimdiye kadar. Bir de bu yüzden geçmiş olsun diyorum. Verilmiş sadakan varmış amca. Ama ben hep söylemişimdir, Behbi Bey amca öyle kolay kolay yaş tahtaya basmaz. Özal'ın iş hayatındaki başarısı ne ki? Sen kaçın kurrasısın Behbi amca. Adamı gözünden anlarsın vallahi. Amca kusura bakma, senin günahların da yok değil hani. Bazı başyazarları çok tutuyorsun, onlar da Behbi Bey'in adamları olarak kasılıp duruyorlar. Bir de para kazanıp onunla bununla ortak oluyorlar. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Amca, mektubu yazmamın nedeni şu. Sen akıllı adamsın, öyle türedi milyoner falan değilsin. O kadifeci narin gibi sola hodri meydan bakışı ile bakmazsın. Ha, bu yüzden hem bir baba dostu hem de akıllı bir iş adamı olarak sana bir iş önereceğim. Yok yok, öyle ortak iş değil. Benimkisi yalnızca fikir. İş yapan, iş kuran gazeteciler var. Sen onları bilirsin be amca. Biz onlardan değiliz. Lafı ağzında yuvarlama, söyle diyeceksin. Söyleyeyim. Amca, Özel TV kursana. Bak, inan bana, çok kazançlı bir iştir. Şu devlet televizyonunun halini görüyorsun. İkinci kanal yerine kanalizasyon açıp yayın yapsalar yine de nafile. Şu seçim propagandalarını düşünün. Aman ne sıkıcıydı o programlar. Aç bir Özel televizyon, yap programları arka arkaya, bak nasıl reklam gelir kuracağın televizyona. Amca bak, şu Demirel, arkamda kan ve gözyaşı yoktur diyor ya, yapsın televizyon Demirel'le bir program, gazeteciler de çıkıp Demirel'e başbakanlığı döneminde kaç kişinin öldürüldüğünü liste olarak sunsa. İlgi çekmez mi böyle bir program? Sonra amcacığım, Demirel ile Özal televizyonda karşı karşıya getirilirse ve ekonomiyi kim bilir kim bilmez bu konuyu aralarında tartışsalar da ülkeyi 70 sente kim muhtaç etti bunu anlasak. Yani ekonomiyi bildikleri için mi böyle oldu yoksa bilmedikleri için mi? Bir bilen kim? Bu konu ancak böyle bir tartışmayla ortaya çıkar. Öyle değil mi amca? Özal icraatın içinden programında yaptığı konuşmayı önündeki ekrandan okuyor. İzleyici bu ekranı görmediği için helal olsun adama, sekmeden konuşuyor diyor. Elinde tuttuğu o kalem var ya o kalem. Bu kalemi de önündeki ekrandan geçen yazıları iyi izleyebilmek için kullanıyor. Sen kur bir Özel televizyon, bizler çıkalım Özal ile bir programa, bak nasıl bozulur fiyakası. Hem Özal ile Pakdemirli'nin şirketlerini bir bir çıkarır, hangi kararnamenin hangi şirkete yaradığını tek tek kanıtlarız. Pakdemirli'nin şirketleri var. Oo, onların aldığı teşvikleri alt alta koyup, ey vatandaş, orta direğin temsilcisi bunlar mı diye sorarız. Demirel ile Ecevit'i karşı karşıya getiren bir program ilgi çekmez mi? Demirel anasının gözü, Ecevit'e dönüp, bizim CHP'ye yönelttiğimiz eleştirileri siz şimdi SHP'ye yöneltiyorsunuz dese ilginç olmaz mı bu? Ya da Feyzoğlu televizyona çıkıp, yahu Bülent madem bu çizgiye gelecektin niçin bizi bu kadar üzdün diye sorsa ilgi toplamaz mı bu program? Behbi Bey amca, hani adı lazım değil derler ya, ben de öyle söyleyeyim. Senin de benim de sevdiğimiz bir ortak dostumuz vardı. Canım şu eski Marksist yazar. Onunla bizleri bir televizyon programında karşı karşıya getirsen de eski defterleri şöyle bir karıştırsak. Canım arada reklamlara yer verirsin. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Şanzımanlı Arçelik gibi mübarekler. Bak amca, ben Marksist'in döneğinden, Sosyal Demokrat'ın dangalağından ve Liberal'in Alaturkasından hiç hoşlanmam. Bu memlekette şöyle adam gibi kapitalist sağ ve sosyalist sol parti kurulmadı. Sıkıntı da bundan ya. Diyeceksin ki nedir o sosyalist parti? Korkma amca, korkma. Batı ülkelerindeki gibi sosyalist parti. Öyle ihtilal mihtilal devirme mevirme yok. Barışçı yolları savunan bir sosyalist parti olsun. Bak nasıl değişir her şey. Liberal olmayan sağ ile, sosyalist olmayan sol ile işte bu noktalara sürüklendik. Hiç de ders almıyoruz.